Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz. Bugün Genç Dergisi'nin son sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Ali Can Tatlı'nın Can Damlaları bölümünden kısaları aktaracağız programımızda. İlk olarak Kötülük Sahibini Yaralar başlıklı bir kıssadan hisse var bu bölümde değerli dinleyiciler. Onu paylaşıyoruz. Şeyh Sadi Şirazi'nin Bostan isimli eserinde kıssadan hisse tarzında naklettiği hikmet dolu hikayelerden biri şöyledir. Bir kahya vardı, sanki yedi bela gibiydi. Onun korkusundan neredeyse erkek arslan, dişi arslan gibi olurdu. Günlerden bir gün bu kahya çok derin ve içi pek soğuk olan bir kuyuya düştü. Oraya düşünce de acziyet ve ıstırap içerisinde bağırmaya başladı. ''Kimse yok mu? Ne olur kurtarın, dara düştüm, can kurtaran yok mu?'' diye gece sabahlara kadar inim inim inleyerek feryat etti. Lakin sesini hiç kimseye duyuramadı. Zira yapmış olduğu kötülüklerden dolayı her duyan kulak ona karşı sesini duymamak hususunda adeta taş kesilmişti. Aradan birkaç gün geçti. Onu tanıyanlardan biri bir seher vakti kuyunun yanından geçerken duymuş olduğu feryadu figan üzerine meraklandı ve kuyuya iyice yaklaştı. Kötülüğüyle nam salmış olan o kahyayla göz göze geldiğinde ise onu hemen tanıdı. Ani bir hareketle yerden aldığı taşı kahyanın başına atarak kafasını yardı. Bu esnada da ona hitaben şöyle diyordu. ''Nasılsın? Şimdiye kadar sen bir kimsenin imdadına koştun mu ki? Şimdi yardım istiyorsun. Daima insaniyetsizlik tohumu ektin. Merhamet ve şefkat yoksuluydun. İşte şimdi de zulmünün acı meyvelerini topluyorsun. Senin yaralı canına kim merhem koyacak? Sen dertli, muzdarip gönülleri hiç düşünüyor muydun? Sen gam ve hüzün bulutlarıyla sırılsıklam ıslanmış ve soğuktan buz kesmiş yüreklere güneş olabiliyor muydun ki? Şimdi merhamet bekliyorsun. Hayır, bilakis sen daima bizim hayır ve huzur yolumuzda kuyu kazıyordun. Neticesi ne oldu? Kazdığın kuyuya kendin düştün. İşte insanlar hakkında kötülük düşünen, Cenab-ı Hakk'ın mümtaz kıldığı gönlü incitmek ve ona sivri yılan diliyle diken batırmakta hiç tereddüt göstermeyen bir kimsenin insanlar nazarındaki mevki ve neticede düşeceği vahim akıbet budur. Şeyh Sadi naklettiği bu kıssayı şu hikmetli sözleriyle nihayete erdirmektedir. İnsanlar için kuyu iki maksatla kazdırırlar. Bunlardan biri gerçek, diğeri ise mecazi manadaki kuyudur. İyi huylu insan susamışlara su temin etmek için kuyu kazar. Gerçek manadaki kuyu kazmak böyledir. Kötü huylu biri ise halkı içine yuvarlamak için kuyu kazar. Mecazi manadaki kuyu kazmak da bu niyette kurulan tuzakları ifade eder. Lakin kötülük ediyorsan iyilik umma. Çünkü ne kadar emek sarf etsen meyvesiz bir çöl bitkisi olan ılgın ağacı yemiş vermez. Değerli dinleyiciler, Can Damlaları bölümüne Vefa Yokuşu başlıklı bir başka kıssadan hisseyle devam ediyoruz. Mehmet Akif merhum, kızının nikah akdini çok sevdiği ahbabından olan Bosnalı Ali Şevki Efendi'yi de davet etmişti. Yaşlı Hoca Efendi bu davete biraz geç geldi ve gecikme sebebi olarak da Vefa Yokuşu'ndan çıktığını söyledi. Merhum Akif de bu yerinde mazereti yerinde bir hakikatle mezcederek mütebessim ve manidar bir şekilde şöyle dedi. ''Hangi Vefa Yokuşu'ndan bahsediyorsun Hoca Efendi? Nesli hazır, şimdiki nesil o yokuşu çoktan düzledi.'' Merhumun hüzünle dile getirdiği ve adeta ''Ah Vefa'' dercesine ifade ettiği gerçek, insanoğlunun en çok muhtaç olduğu vazgeçilmez bir haslettir. bu hasreti gerçekleştirmenin güçlüğünü ifade sadedinde, vefa yokuşunu çıkmanın güçlüğüne ait sözden istifade suretiyle telmihte bulunan Akif merhum, bugünkü cemiyetimizi görse kim bilir nasıl feryat ederdi. Bugün insanlar izleri silinmiş iyilikleri hatırına bile getirmemekte ve ekseriyetle vefa kelimesi adeta ve sırf İstanbul'da bir semt adı olarak kalmış bulunmaktadır. Değerli gençler, bir başka anekdotla devam ediyoruz. Manevi terbiye olmadan olmaz başlığını taşıyor bu tespit başlığı altında yer alan anekdot. İmam Gazali Hazretleri, insanın bal mumu gibi olduğunu, terbiyeyle ona müsbet veya menfi istenilen şeklin verilebileceğini ifade etmektedir. Mesela 3 yaşındaki iki çocuğun biri gördüğü bir köpek yavrusuna süt verir, diğeri ise taş atar. Bu onların aldıkları terbiye farkının bir neticesidir. Bu yüzden insan fıtratındaki menfi temayülleri bertaraf edip müsbet istidatları geliştirmek için manevi terbiye gereklidir. Yine İmam Gazali Hazretleri, insanda hal ve davranışları şekillendiren 3 fıtri kuvvet tespit etmiştir. Bunlar kuvve-i akliye, aklın gücü, kuvve-i gadabiye, bedenin gücü, kuvve-i şeheviye, arzuların gücüdür. Bu fıtri kuvvetler de 3 şekilde hayata akseder. İfrat, tefrit ve itidal. İfrat ölçüyü aşmak, aşırıya kaçmaktır. Tefrit aşırılığın zıddıdır. Yani noksanlık ve gevşeklik gösterip ortalamanın altında kalmaktır. İtidal ise ifrat ve tefritin ortası, yani hal ve davranışların makbul olan denge noktasıdır. Kuvve-i akliyenin ifratı cerbezedir, taşkınlıktır. Tefriti ahmaklıktır. İtidali, yani makbul olanı ise hikmete ram olmaktır. Kuvve-i gadabiyenin ifratı hiddet, yani aşırı öfkedir. Tefriti korkaklıktır. İtidali ise şecaattir. Güç ve cesareti yerinde ve lüzumu kadar kullanmaktır. Kuvve-i şehviyenin ifratı fücurdur. Edepsizlik ve ahlaksızlıktır. Tefriti cumud, yani donukluktur. İtidali ise edep, iffet ve hayadır. İşte manevi terbiye insanın kuvvet ve temayüllerini ifrat ve tefritlerden koruyup makbul olan itidal denge seviyesine getirme gayretidir. Bu fıtri temayüller kendi haline bırakılıp terbiye edilmediği takdirde hayra değil, şerre vasıta olur. Fayda yerine zarara sebebiyet verirler. Bu bakımdan insan mutlak surette talim ve terbiyeye muhtaç bir varlıktır. Değerli dinleyiciler, bir başka aktaracağımız kıssadan hisse ise Eden Kendine Eder başlığını taşıyor Genç Dergisi'nin Can Damlaları bölümünde. Yine Şeyh Sadi Şirazi şöyle anlatıyor. Bir takım büyüklerle bir gemiye binmiştim. Bindiğimiz geminin arkasında bir kayık battı ve iki kardeş bir girdaba düştü. Birlikte bulduğum büyüklerden biri gemiciye, "Bu her iki kardeşi kurtar, sana 100 dinar vereyim," dedi. Gemici yalnız birini kurtarabildi, ötekisi boğulup öldü. Ben bu durumu görünce, "Demek ömrü bu kadarmış, eceli gelmiş ki onu kurtarmakta geciktin," dedim. Gemici güldü ve şöyle dedi. "Dediğin doğrudur, fakat ben ilk önce bunu kurtarmak istedim. Çünkü bir vakitler çölde kalmıştım. Bu beni deveye bindirdi. Ötekisi ise bana kamçıyla vurmuştu. Ondan dayak yemiştim. Sonra ben dedim ki, Cenab-ı Hak ne kadar doğru buyuruyor. İyilik eden kendisine iyilik etmiş olur. Fenalık eden de yine kendisine kötülük yapmış olur." Mesnevi bahçesinden bir başka hikayeyle devam ediyoruz değerli gençler. Kalbin kanseri ihtirastır. Hazreti Mevlana şöyle buyurur. "Ne kadar zengin olursan ol, ancak yiyebileceğin kadar yersin. Denize testiyi daldırsan, alabileceği kadar su alır, gerisi kalır. nice balık vardır ki su içinde her şeyden eminken boğazının hırsı yüzünden oltaya tutulmuştur. Dünya nedir? Dünya haktan gafil olmaktır. İmtihan mekanı olan dünya, süfli arzuların bir mıknatısı gibidir. Bütün samanları çeker. Ancak özlü buğday, yani iç alemi sır ve hikmetlerle dolu arif bir mümin, onun çekişinden kurtulur. Nefsin tuzağı dünya malıdır. Dünya malı kimini sarhoş eder, aldatır. Dünyaya gönül verenlerin kalp gözü bu yüzden kördür. Çünkü onlar balçıktaki acı ve tuzlu suyu içerler. Ruhani alemin saadetini tatmadıkları için sefaletlerini saadet zannederler. Açgözlülük ve dünya nimetlerini elde etme hırsı insanı hakkı olmayan şeylere el uzatmaya zorlar. Değerli dinleyiciler, son olarak sizlere bu bölümden Allah dostlarından sona yaklaşırken sureti artırmak lazım başlıklı kısadan hisseyi aktaracağız. Tabiinin meşhur zahitlerinden Ebu Müslim el-Havlani yaşlanıp zayıflayınca bir kişi, "Efendim, yapmış olduğunuz nafile ibadet ve amellerinizi biraz azaltsanız," dedi. Ebu Müslim el-Havlani, "Siz atlarınızı yarışa soksanız, atın süvarisine, baştan onu hafif koştur, yumuşak davran, bitiş çizgisini görünce bütün gücünüzle koşun, kimse size geçmesin demez misiniz?" diye sordu. "Evet, öyle tembih ederiz," dediler. Bunun üzerine de şöyle buyurdu: "Ben de bitiş çizgisini gördüm. Her koşucunun bir hedefi vardır. Bütün koşucuların nihai hedefi ise ölümdür. Herkes bu yarışmada ya geçip kazanacak veya geçilip kaybedecektir." Genç Dergi'nin son sayısından Ali Can Tatlı'nın Can Damlaları bölümünden kısadan hisseleri aktarmaya çalıştık değerli gençler. Ve bir portreyle devam ediyoruz Sesli Dergi'ye. Yusuf Temizcan imzasıyla yayınlanmış bu portre başlığıysa İmam Hatip neslinin öncüsü Mahmut Celaleddin Ökten şeklinde. Onun hikayesi 1882'de Trabzon'da başlar. Allah, peygamber ve hizmet aşkıyla dertlenen, derdi kendisini yerinden eden, rahatsız eden bir adamın hikayesidir bu. Gençlik yıllarında Allah'la ahitleşen, ahdini de yerine getirebilen bir öncünün hikayesi. Küçük yaşlarda anne ve babasını kaybeder. Uzun bir süre babaannesinin himayesinde büyür. Küçük yaşlarda hafızlığını tamamlar. O zamanki ortaokul ve lise seviyesindeki Rüşdiye ve İdadi'yi Trabzon'da bitirir. İdadi ile birlikte medresede de tahsil görür. İdadi'de okuduğu sıralarda dedesi Ömer Feyzi Efendi'nin yerine Trabzon Çarşı Camii'nin İmam Hatipliğini yapar. Rivayet odur ki daha 17 yaşındayken bir Ramazan günü ikindi vakti camide müezzin Kur'an okurken kendinden geçer ve samimi bir lisanla "Ya Rabbi" der. "Senin bu kitabının lisanını anlamayı bana nasip eyle. Ben de ölünceye kadar senin kitabının dellalı, ilan edicisi olayım." 1905'te Darül Muallimi Aliye'ye gider. Sultan Abdülmecid döneminde Rüşdiyelere erkek öğretmen yetiştirmek üzere açılan okuldur burası. Bir nevi eğitim fakültesi. Zamanın meşhur alimlerinden Babanzade Ahmet Naim, İzmirli İsmail Hakkı, Mehmet Akif, Mustafa Asım, Şevki Efendi gibi hocalardan dersler alır. Arapça, kelam, fıkıh, mantık ve felsefe alanlarında diz çürütür. Bir süre Arapça hocalığı yapar. Muallimliği o kadar önemser ki derse gelmediğim gün cenazeme gelin dediği aktarılır. Kendine özgü geliştirdiği öğretim metotları ve öğrencilerle kurduğu iyi ilişkiden ötürü kısa sürede Celal Hoca olarak nam salar. Mütareke döneminde kayınpederinin yerine Vasat Atik Ali Paşa Camii'nde 10 yıl kadar imamlık görevinde bulunur Celal Hoca. Cumhuriyetin kurulmasının ardından aceleyle çıkarılan Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun aleyhinde konuştuğu iddiasıyla açığa alındıysa da yapılan tahkikat neticesinde görevine iade edilir. İstanbul Sultanisi'nde, sonradan İstanbul Erkek Lisesi oldu, Arapça muallimliği yapar. Harf inkılabının ardından Arapça derslerinin kaldırılmasıyla birlikte okulun Türkçe hocalığını devralır. Uzun yıllar İstanbul'un çeşitli okullarında Türkçe, edebiyat, mantık ve felsefe dersleri okutur. 1947 yılında İstanbul'un en önemli liselerinden olan Vefa Lisesi'nde felsefe hocalığı yaparken emekli olur. Emeklilik onun için dinlenme vakti değil, daha fazla derdinin peşinde koşma vaktidir. Zira işi vaktinden çoktur. Hali hazırda var olan ancak işlevi oldukça yetersiz olan İmam Hatip kurslarını genişletme mücadelesine başlar. Sadece pratik anlamda İmam Hatip yetiştirmeyi hedefleyen bu kursların daha kapsamlı okullar olması gerektiğini ve orta kısmının da açılması lazım geldiğini düşünür. Bu kurslar 10 aylık olarak açılmış fakat yeterli ilgiyi bulamadığından dolayı kapatılması tasarlanmıştır. O sıralarda Celal Hoca'nın sokaktaki ameleleri toplayarak "Kaç para kazanıyorsanız ben vereyim, yeter ki gelin sınıfta oturun, müfettiş geldiğinde öğrenci yok diye kursu kapatmasın" dediği rivayet edilir. Dönemin Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri ve birçok yetkiliyle görüşür. Nihayet İmam Hatip okullarının açılmasına karar verilir. 17 Ekim 1951 tarihinde ülkenin ilk İmam Hatip okulu olan İstanbul İmam Hatip Okulu Celal Hoca'nın gayretleriyle açılır ve okulun ilk müdürü kendisi olur. Bazen elinde süpürgeyle temizlik yapar, bazen tamirat işleriyle ilgilenir. Çoğu zaman da tahtaya geçip ders anlatır. Türkiye'nin dini, ilmi, kültürel ve sosyal hayatında çok önemli bir yeri olan, çok seçkin isimleri yetiştirmiş bulunan ve bir neslin mücadelesinin temel yapı taşı olan İmam Hatip okullarının kurulmasının fikrinin ilk sahibi ve ilk program yapımcısı olması Celal Hoca'yı ayrıca hikmetli yapan bir unsurdur. Arapça, Fransızca, Farsça bilir ve özellikle Arap edebiyatına vukufuyla tanınır. Dini ilimlerin yanında Batı kültürünü de yakından incelemiştir. Bütün ilmi hayatı boyunca tahkik metodunu uygulamıştır. Felsefe, kelam, mantık ve özellikle İslam felsefesi alanında iyi yetişmiş, bu konularda Arapça ve Fransızcadan tercümeler yapmıştır. Resmi derslerin yanı sıra Beyazıt'ta evinin yakınındaki Soğan Ağa Camii'nde cumartesi günleri 6 yıl sürecek İhya-i Ulumuddin dersleri vermiştir. Ülkemizin zor zamanlarında birçok din alimi ve Müslüman münevverin bir köşeye çekilip zulümlere karşı ses çıkarmadığı ve yeniden ayağa kalkış için çaba göstermediği bir zamanda Celaleddin Ökten Hoca, sağına soluna bakmadan ben varım diyen, derdinin ateşiyle yanan bir gönül adamıdır. Her zaman ve her şartta iyiliğin yayılması için gayret göstermenin imkanı olduğunu düşünen biridir. Gayretli, aynı zamanda sabırlı ve kanaatkar bir anlayışla kadim kültürü yeni neslin diline ve gönlüne aktarmayı başarmıştır. Son derece sade bir hayat yaşamıştır. Güzel insanlarla beraber olan, onların kokusunu taşıyan ve Kur'an'ın salihlerle beraber olun vurgusunu anlayabilmiş biridir o. Bu yüzden yaşlılığın terk edilmişliğini yaşamamıştır. Hocanın tabiatından gelen aşırı titizliği ve müşkül pesentliği, okuduğu ve yazdığı her kelime üzerinde duruşu, her noktada kaynak eserleri uzun uzun tahkik edişi gibi sebeplerle bazı makaleleri dışında yayınlanmış herhangi bir eseri bulunmamaktadır. Doğu ve Batı kaynaklarından tercüme ettiği sarf, nahiv, edebiyat, kelam, İslam felsefesi, felsefe ve ahlaka dair kitap ve makaleleri yaklaşık 100 defter tutmaktadır. dini ilimlerde modern metodoloji ve sosyolojinin uygulanmasını arzu etmiştir. Klasik kelamın da çağımız insanının ve İslam dünyasının ihtiyacını karşılayacak yeni bir ilmi kelama dönüşmesini arzulamıştır. 1000 cildi aşan kütüphanesini Süleymaniye Kütüphanesi'ne bağışlamıştır. Kasım 1961'de vefat eder. Edirnekapı şehitliğindeki aile kabristanlığına defnedilir. Rabbimiz ona da bize de rahmet etsin. Amin. Genç Dergisi'nin son sayısından Potre bölümünden İmam Hatip neslinin öncüsü Mahmud Celaleddin Ökten başlıklı yazıyı paylaştık sizlerle değerli dinleyiciler, Yusuf Temizcan'ın kaleminden. Bir başka yazıyla devam ediyoruz yine Genç Dergisi'ne. Bu yazının başlığı ise Ümit Azığı. Halit Yasir Özoğul bu yazının müellifi. Vaktinde Ukrayna'nın Rusya sınırına yakın, kenarından debisi yüksek bir derenin aktığı bir köyünde vatandaşın biri ölmüş. Geleneklere göre en güzel takım elbisesi giydirilmiş ceset, merasimlerden sonra tabuta konularak köy mezarlığına giden, o derenin de hemen kenarından geçen dar patika yolda köylülerin omzunda taşınmaya başlanmış. Her nakilde yürünen yolun darlığı ve engebesinden dolayı tabutu dereye düşürme tehlikesi yaşayan köylüler yine sendeleye sendeleye ilerlemeye çalışırken bu kez bir türlü başarılı olamamış ve tabutu suya düşürmüşler. Tehlike arz edecek bir yükseklik ve coşkun akan sudan dolayı epey uğraşmışlar ama çoktan onlarca metre uzağa gitmiş ve takla atan tabuttan ırmağa karışmış cenazeye bir türlü ulaşamamışlar. Nihayet onun da kaderi böyleymiş diyerek çaresiz üzüntüyle köylerine dönmüşler. Ceset ilerleye ilerleye suya elektrik vererek balık avlayan balıkçıların bulunduğu bir koyda kıyıya vurmuş. Avlandıkları yerde bir cesedin olduğunu fark eden balıkçılar panikle cesedi sırtlanmışlar ve hemen yakındaki Rusya sınırındaki askeri birliğin tel örgülerine ayakta duracak şekilde yaslayıp kaçmışlar. Devriye nöbetindeki Rus askeri karanlığa ermiş havada tel örgüye gelip dayanmış bir insan karaltısı görünce ona 3 defa uyarıda bulunmuş, parola işaret sormuş, cevap alamayınca tepki verilmemesi durumunda muhatabına bir şarjör dolusu merminin tamamını kullanarak ateş edebileceğini tebliğ etmiş ve aynen de öyle yapmış. Mermilerin tesiriyle yere yığılan Ukraynalının başına silah seslerini duyan onlarca yüzlerce asker ve askeri araç toplanmış. Yaralıyı helikopterle derhal en yakın şehirdeki hastaneye götürmüşler. Birkaç saat içerisinde hastane önüne doluşan gazetecilere hastane başhekimi çıkıp bir açıklama yapmış. Şu ana kadar bedeninden 6 adet mermi çıkarılan yaralının halen hayatta kalabileceğine dair bir ümit yaşıyoruz. Aslında günden güne artan, yeni birimlerle önceki zamanlara göre bir bakıma yüz güldüren gönüllü çalışmalar, sosyal hizmetler ve eğitim faaliyetlerine dair rapor arz ettiğim bir konuşmaya bu hikaye ile başladım. Bu haldeyiz, dedim. Bu haldeyiz, ölüyüz. Aslında halen ölüyüz ama hala hayatta kalma ihtimalimiz de var. Sınırsız rahatlığımızın içerisinde bizim hem de defalarca öldürdüğümüz hizmet hissiyatımızı olur ki Rabbimiz diriltir diye ümit besliyoruz. Bu ümit olmasa bir bakıma hayatımızın takati de olmayacak. Bu hücre yenileme ve duyarlılık uyanmalarımız yeterli değil. Nüfus yoğunluğuna yetecek bir nüfus yoğunluğu olmalı Müslümanlığımızın. Hep bir fazla iyiliğin, bir fazla salih amelin, bir fazla yara tedavisinin peşinde olacak bir fazla insana ihtiyaç var. Öyle ki adım atmayan, yola çıkmayan, hamle yapmayan sıratını zora sokar. Dengelere göre antrenmanlı olmayan dengesizliğinin kurbanı olur. Öğrenebilen öğretebilir, anlayabilen anlatabilir, seven sevdirir, gülen güldürür. Müslüman imkansızlık handikapına düşmeden, özünde, ecdadında, tarihinde kendi külünü yangına çevirecek neler neler bulur. Ve ihlasla noktaladım cümlelerimi. Evvela kendi kendime fayda verme duasıyla. İhlası nereden, nasıl öğrendiği sorulmuş Cüneydi Bağdadi'ye. Mekke'de bir berberden demiş ve devam etmiş. Paramın olmadığı ama tıraş olmam gereken bir zamanda mevkisi yüksek bir zatı tıraş etmekte olan bir berbere uğradım. Ona Allah rızası için beni tıraş edip edemeyeceğini sordum. Derhal bir kimse Allah için bir şey istedi mi bütün işler durur diyerek müşterisini bırakıp benim işimi gördüm. Sonra bana biraz harçlık da vererek gönlümü hoş edip uğurladı. Elime para geçtikten sonra yanına uğradım. Eğer senden para alırsam benim niyet ve ihlasıma ne haller gelir bilir misin diyerek beni geri çevirdi. Allah rızası için kapımızda, aklımızda birilerinin, bir şeylerin belirmediği gün var mı ki? Halit Yasir Özoğlu'nun Ümit Azığı başlıklı güzel bir yazısını size aktarmış olarak programımızı noktalıyoruz. Bugün Genç Dergisi'nin son sayısından yazılar aktarmaya çalıştık. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.